أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. İbn-i Mace'den okuyacağız bugün birkaç hadis. 4105'ten başlayacağız inşallah. Şöyle birkaç tanesini bugüne aktarmaya, onların anlattığı gerçeklerle kendimizi yeniden şekillendirmeye, yeniden renklendirmeye çalışacağız. İbn-i Mace Kitab-ı Zühd hadis numarası 4105. Bu hadisi ben İbn-i Mace'den öğrendim diye başlayayım. Peki o kimden? O da kimden öğrenmiş diye soruyorsanız, karşımıza Hazreti Osman'ın oğlu Eban geliyor. İşte Hazreti Osman'ın oğlu Eban diyor ki, Zeyd bin Sabit'i gördüm. Öğle sıcağında Halife Mervan'ın yanından çıkıyordu. Herhalde dedim, Halife Zeyd bin Sabit'e bir şey sormak için bu zamansız bir vakti seçmiş ve bu zamansız vakitte onu çağırmış olmalı. Gidip bunu Zeyd'e sordum. Hayrola, nedir konu diye. Sana ne, işine ne denilecek bir konu mu dersiniz? Öyle olsaydı Hazreti Zeyd İbni Affan'a diyecektik, İbni Osman'a, seni ilgilendirecek bir şey değil, kendi aramızda. Ya da Müslümanları ilgilendirecek bir konu değil, bu benimle ya da onunla ilgili der ve cevap vermek zorunda olmadığını beyan ederdi. Demek ki din öğrenen, din öğreten birilerinin hayatında alışılagelmiş şeylerin dışına çıkıldığında birileri onu sorabilecek. Bu sorgulamak anlamına kesinlikle gelmeyecek tabi. Ama neden öyle yaptığı, öyle yapmasının nedeninin ne olabileceği öğrenilecek elbette. Çünkü o benden daha iyi din biliyorsa, ben onunla birlik din öğreniyorsam, yaptığı bu işin dinde bir merkezi, bir kaynağı var mı yok mu diye merak etmek hakkım olacak. Fakat toplum ikiye ayrılmışsa, hatta üçe diyelim, bir grup din öğrenmeyle hiç ilgisi yoksa, ki onları ondan saymak istemediğim için iki dedim, geriye kalanlar ikiye ayrılmışsa, bir grup hep din birileri anlatır diye beklenti içinde olur, işini gücünü ayarladığında bazen aklına gelince ya da kutsanmış kutsal gecelerde özel alanlarda, özel birimlerde, özel zamanlarda din öğretenlerin yanına, onların atmosferine gidip de bir şeyler öğrenmeden yana olduğunu iddia ederse, diğer grup da bunu kendilerine iş edinmiş, sanki profesyonel bir görevliymiş gibi, hatta biraz da belki para aldığın sürece, imkan bulduğu sürece, yani dünya ve dünyalıkla baş başa kaldığı sürece bu işi devam ediyorlarsa, az önce demeye çalıştığım kuralın elbette geçerli olmayacaktır. Yani din öğreten insanların neden öyle yaptıklarını öğrenmeye, din öğrenmek istemeyenlerin ama bazen meşguliyetlerinin arasına da din öğrenme karışanların bir sorma hakkı, bir öğrenme hakkı olmayacaktır. Çünkü onlar kendi dünyalarını yaşarken öğrenecekleri dinin o dünyada yeri olmayacak. Kelimelere yüklenen anlamlar, olayların değerlendirilmeleri ya da yüklenen yükümlülükler, yüklenmek istenen görevler hep farklı anlamlarda, farklı mecralarda değer kazanacaktır. Tekrar başa dönüyorum. Zeyd bin Sabit'i gördüğünü söylüyor Eban. Öğle sıcağında Halife Mervan'ın yanından çıkarken görmüş. Merak etmez mi? Birisi Zeyd bin Sabit, diğeri Halife. Ve diyor ki, galiba herhalde bu zamansız bir çağrı ama ne ki, belki de bir şey sormak içindir. Bakalım neymiş, ne sormuş. halife olunca bizim temsilcimiz, bizim emirimiz, bize emretme yetkisine sahip bir kişi, bir kimlik olunca biz de öğrensek bakalım. Sonra çağırdığı kişi Allah'ın dinini bilen, Kur'an okumayı bilen, Kur'an'la beraberliği bilen birisi, peygamberi tanıyan birisi, bu açıdan değerlendirince acaba ne soruldu, ne öğrenildi, ne istendi ki diye merak etmiş. Zeyd bin Sabit'e gidip bunu soruyor. O da diyor ki, Mervan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duyduklarımızdan sordu. Onlardan birisi de şu idi. Yani ona anlattıklarından birini de Eban'a anlatıyor. Dolayısıyla bize anlatıyor. Eban bize naklediyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, dünya ve ahiret endişesi konusunda temel kriterler, ana prensipler ortaya koyuyor. Men kâneti dünya hemmehu ve men kâneti l-âhiretu niyetehu şeklinde, kimin ana hedefi, kimin esas düşüncesi, kimin temel programı dünya ya ki asıl niyeti ahiretse diye iki insan tipi, yeryüzü insanlığının Allah'ı tanıdığını iddia eden ya da tanımasa bile Allah'la beraberlik ya da ayrılık konusundaki ölçüsünü bize yansıtıyor aleyhissalatü vesselam. Men kâneti dünya hemmehu, kim ki, hangi insan olursa olsun düşünün, eğer onun hemmi, ana hedefi, temel düşüncesi, asıl gayesi, onsuz olmaz diye sarıldığı temel program, asıl program eğer dünya ise, her şeyini dünyaya göre ayarlıyor, ona göre belirliyorsa, varsa da dünya, yoksa da dünya derdine düşmüşse, hep onda başarılı, onda rahat, onda huzur içinde olmaktan yanaysa, asıl gayesi dünya olunca bütün yapıp ettiklerini, yapmayıp geri bıraktıklarını dünya plan ve projesine göre ayarlıyorsa, kucakladığı, kucaklayacağı her şey dünya olursa, işte bu insanla ilgili Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üç kural söylüyor bize. Ferrakallahu aleyhi emrah, Allah onun işini paramparça eder. Onun her şeyi darmadağın olur. 2. Ve ceale fakrahu beyne ayneyh, onun fakirliğini, fakru zaruret içinde olan bir kafa yapısına sahip olmasını alnına yazar. Artık kaderidir o. O öyle çekecektir. Yani piyasadaki kader kelimesiyle söyledim. Hani kaderimmiş çekerim diyorlar ya, öyle ifade ediyorlar. İşte o da artık hep fakir olur. Aslında fakir değildir ama kendince hep fakir. Çünkü plan ve projesi hep onun doyumsuzluğunu anlatır. Dünyalık sıkıntısı, mal ihtiras ve tutkusu biter adamı bitirir. Ve üçüncü kuralsa وَلَمْ يَتِهِ مِنَ الدُّنْيَا اِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ, o bu kadar dünyayı istiyor diye, her şey dünyaya göre, her şey dünya için, dünyalık için diye, dünyevileşmek için can baş üstüne her şeyini feda etmeye niyetlidir diye dünyanın hepsi de ona verilmez. Ancak yazılan kadar, ayrılan kadar verilir. Demek ki bir insan hep dünya, hep dünyalık için bütün niyetini, bütün hedefini, bütün amacını, bütün planını, bütün projesini hep dünya, hep dünya diye ayarlasa, öyledir diye o adam kendini heder ediyor, mahvediyor, perişan ediyor diye ona dünyanın tümü verilmez, ayrılan kadar verilir. Ve bu adam hep fakirdir. Gözünün, iki gözünün arasına bir fakirlik damgası vurulur. Bir kazansa fakirdir. 10.000 kazansa fakirdir. 10 milyon, 10 milyarlar kazansa yine fakirdir. Yani dünyadan ona ne kadar verirseniz verin, o hep fakir olmaya mahkumdur. Çünkü o insan doymamayı kendisine baştan prensip edinmiştir. Mesela Araf suresi 175 ve 176, bir de 177. ayetlerde anlatılan bir örnek adam var. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَا الَّذ۪ي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاَتْبَاهُ الشَّيْطَانِ فَكَانَ مِنَ الْغَاب۪ينَ. Kur'an'ın muhataplarına duyurulacak ana haberlerden biri. Allah'ın ayetiyle tanışmış bu adam. Ayetler ve alametlerin, bütün işaret ve nişanelerin Allah'ın Rab ve İlah oluşuna götürüşünü anlamış bu adam. Ama soyunu vermiş onlardan. Kendini soyutlamış, ilgisini kesivermiş. Ve de şeytan da peşine takılmış. O da şeytanın peşinde. Azgın mı azgın, sapkın mı sapkın olmuş. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَاكِنَّهُ أَخْلَدَ اِلَى الْاَرْضِ Aslında dileseydi, elbette Allah onu yüceltecekti. Yani Allah'tan yücelme istese, ayetlerle birlik olmaya, o ayetlerin gösterdiği doğrultuda yürümeye çalışsaydı, elbette rifat kazanacak, yüce olacak, konumu, durumuyla bir ulviyet, bir yücelik makamında bulunacaktı. Ama o arza çakılı kalmadan yanaydı. Ama o yeryüzünde ebedi kalmayı hedefledi. Hep dünya onun olsun, hep arz onun olsun, hep burada kalsın, hep onu hedeflesin istedi. Böylece vettebaa heva, hevasına takılı kaldı. Hevasının peşi sıra gitti. Heva. İşte bu adamı daha iyi anlamamız gerekiyor ki Allah bir örnek veriyor. Femeseluhu kemeselil kelb. Onun örneği, yani ona benzer bir şey mi istiyorsunuz? Buyurun, köpek diyor Allah. İn tahmil aleyhi yelhes. Ona yüklenin, yük yükleyin, koşturun, yorun onu. Yine solumaya devam eder. Ev tetruku, bırakın, sakin olsun kenarda. Yine yelhes, solumaya devam eder. Yani koşan bir hayvan ya da insan için elbette daha çok nefese ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Ondan dolayı nefes nefese kalması doğal. Ama bekliyorsa, sakinse, kenardaysa, oturmuşsa, ama köpek sadece işte o zaman yine doyumsuz, yine daha olsun, daha olsun der. Hani bu ay 2 milyar kazanmıştır, çok az zanneder, eyvah. Yine işler kötü. Geçen ay 12 milyar toplamıştı ama işler yine kötüydü. Yani hep kara kara düşünür. Hep perişandır insanlar ama dünyada ebedi kalmayı planladıklarından dolayıdır aslında bu. Yani köpeklerde olduğu gibi nefese doyumsuzluk varsa, yani istediğini beklediğini yeter seviyede görmemek karakterine sahipseler, işte onlar bu hale geleceklermiş. ذَٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا Allah'ın ayetlerini yalan sayan insanların örneği ne kadar kötü, ne kötü örnekler. İşte Allah'ın ayetlerini yalan sayan insanların örneği, فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ Anlat böylece, belki tefekkür ve tezekkür eder, belki kafa yorar düşünürler, سَاءَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا Allah'ın ayetlerini yalan sayanlar, yok farz edenler, dalga geçenler, ilgisiz davrananların örneği ne kadar kötü. Ve enfusuhum kanu yazlimun ve onlar zaten kendilerine yazık ediyorlar. İşi gücü dünya, derdi sıkıntısı dünya, bütün problemi dünya, hep dünya, hep dünya olanların demek ki işi gücü rast gitmeyecek. İki yakası bir araya gelmeyecek. Hep dağınık, darmadağın olacak. Ne zaman yetecek, ne mekan imkan verecek. Ne parası yetecek, ne pulu yetecek, ne evde rahat oturacak, ne huzur bulacak, ne sükun bulacak. Hep öyle darmadağın bir hayat. Hep fakir, hep fakir olacak. Hiç doymayacak, hiç doyamayacak. Alnının ortasına, iki kaşının arasına, iki gözünün ortasına bir fakirlik damgası vurulacak. Bu kadar çok istedi diye de dünya ona bütünüyle takdim edilmeyecek elbette. Ayrılan kadar verilecek. Ayrılan. Bir ayarlayan var değil mi? Ta ana karnında belirlenen bir gerçek. Herkes ne ile imtihan olacaksa o onun olacak. Kiminle evlenecekse onunla evlenecek. Başkasına mı? Yani başkasına ayrılanı alacak öyle mi? Gücü yetiyor mu insanların? Ne zaman evlenecekse o gün evlenecek, geciktirebilir mi? Eyvallah, istemiyorum, bekliyorum, var mı diyeceğin diyebilir mi? Var mı öyle güçlü birisi? Ya da Allah onu neyle imtihan edecekse onunla imtihan edecek. Ben bu soruları beğenmedim. Bana farklı sorular ver diyenler, Allah'ınkinden daha güzel, Allah'ın sorularından daha güzelini, daha çok cennet imkanına sahip soruları bulabilecekler mi? Kimmiş o? Kendisi ve başkaları adına bugün ve yarın için cennet imkanı sağlayacak soruları Allah'tan daha iyi bilen, haşa ve kella. وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ نِيَّتَهُ Kimin de ahiret onun niyeti olursa, kim de ahireti esas niyeti kabul ederse, bütün niyeti ahiret bağlamında, ahiret indeksinde ise, hep ahiret merkezi düşünüyor, yani bu bana cennet kazandırır mı, bu beni cehennemden alıkor mu diye düşünüyorsa, bu bana ne sağlar, ahirette bu benim karşıma nasıl çıkar, böyle bir endişe taşıyorsa, asıl niyeti buysa insanın, onun da özellikleri var. Cemme Allahu lehu emra, Allah iki yakasını bir araya getirir. İşleri rast gider onun, düzendedir, derli topludur adam. Çok fazla parası olmayabilir, darmadağın değildir ama. Çok fazla malı mülkü yoktur belki, ama derli topludur. Çok fazla işi gücü yoktur, ama rahat ve huzur içindedir. Bir de وَجَعَلَ غِنَاهُ ف۪ي قَلْبِهِ Allah onun zenginliğini onun kalbine yerleştirir. Kalben zengindir. Yani niye göre zengin, niye göre fakir konusunu nice insanların zaman zaman konuştuklarını siz de duyarsınız. Belli bir ölçü bulabilirler mi Allah'ın dediğinin ötesinde? Efendim, aylık geliri şu kadar olan mı zengin, yoksa bu kadar olan mı? Önemli olan zenginin kalben huzur olması, dünyada huzur bulması, aileyle mutlu, insanlarla mutlu, işte böyle bir hayatı yaşamasıysa kim zengindir? Bir de وَاَتَتُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَتُونَ Bu adam dünyaya eyvallah etmiyor diye, esas problem ahirettir endişesiyle hareket ediyor diye, hep derdi sıkıntısı ahireti kazanmaktır diye, dünyada ondan vazgeçecek, küsecek, darılacak, kenara geçecek zannetmeyin. Dünyada boynunu bükmüş gelir ona teslim olur. Demek ki asıl hedefi ahiret olanlara gelince, esas niyeti ahireti kazanmak olanlara gelince, yani bu yaptığım bana ne kazandırıyor? Cennet mi, cehennemden kurtuluş mu? Değilse beni cehenneme mi götürüyor, cenneti mi kaybettiriyor? Bunun programını yapıp, bunun hayatını sürenlere, bunun yaşantısını yaşayanlara gelince, Allah işlerini rast getirecek, işlerini darmadağın olmaktan kurtaracak, derli toplu hale getirecek, huzur ve sükun kaynağı kılacak, zenginliği kalbine yerleştirecek ve de dünya da ona boyun eğerek teslim olacaktır. Bir örnek versek. Bir adam elinde projektör ya da bir el feneri, el lambası tutsa. Karşısında bir adam var. Onun da gölgesi elbette arkasına düşüyor. Yani nurdan yana değil, ışıktan yana değil, ışıktan gelen, yani el lambasından, projektörden gelen ışıklar onun gölgesini aksi istikamete düşürecekler tabii. İşte bu örnekte gölge dünya olsa, adam da biz insan, o her kim ki dedik ya işte o. Nur da Allah'ın rızası, ahirette cennet ya da hani nur ile çepeçevre aydınlanmış cennete gitme ortamı vardı ya, onları hatırlasak. Tekrar ediyorum, gözünüzde canlandırmaya çalışın. Ben ancak bu kadar ifade edebiliyorum. Bir nur kaynağı var, bir ışık kaynağı var. Bir adam var ve o adamın o nurdan gelen ışıklarla gölgesi düşüyor yere. Gölgeyi dünya ve dünyalık kabul edin. Adam siz olun ve nur da Allah'ın rızası, cennete gitme imkanı olsun. Aydınlık, çepeçevre kişinin ne yapıp edeceğini bilme ortamı. Söyleyin, bu adam, yani icabında siz, eğer gölgeden yanaysanız, gölgeyi büyütmek, dünya ve dünyalığı elde etmek, gölgenizi yakalamak, gölgeden yana hareket etmek, gölgeyle bütünleşmek, gölgeyi içinize almak, gölgenin içine girmek istiyorsanız, yürüdükçe nurdan ayrılacak, ışıktan uzaklaşacaksınız. Yani dünyayı kucaklamak için, dünyalığa batmak için, dünyalığı elde etmek, dünyalığı içmek için dünyalıktan yana, gölgeden yana yürüdükçe siz ışıktan, nurdan uzaklaşacaksınız. Hatta nur böyle hayal meyal fark edecek kadar bile uzaklaşsanız, bakın ki o zaman kapkaranlık bir dünyada her tarafınız gölge olacak, her tarafınız belki mal mülk olacak ama yine doymayacak, yine doyumsamayacaksınız, bir şeylerin ihtiyacını hissedecek, sanki yerinizde duramayacak, ne yapacağınız şaşıracaksınız. Hatta her tarafınız mal mülk olunca hedefinizi kaybetmenin şaşkınlığı içinde darmadağın olacaksınız. O anda aklınıza geliverse, o anda pişman oluverseniz, eyvah ben ne yaptım, niçin buradayım, gölgenin peşinde, dünyanın peşinde, dünyalığın peşinde kapkaranlık kalıverdim, ne yapacağımı bilemedim. Hatta o kadar mal mülk, o kadar dünya ve dünyalık içine gömülü kalmışım ki, ne yapacağım, ne edeceğim, hangisini hangisinden ayıracağım fark edecek bile imkanım kalmamış, nuru kaybetmişim diye pişman olup geri dönüverseniz, nura doğru, Allah'ın rızasına doğru, ahirette cennete doğru, ahirette cehennemden kurtuluşa doğru dönüverseniz, söyleyin, gölge orada kalır mı, gölgeniz? Aman, sen de amma hain adammışsın be, beni buraya kadar getirdin, şimdi geri döndün. Olmaz böyle şey diye bekler mi orada? Siz gölgesiz mi dönersiniz geriye? Yani malsız, mülksüz mü olursunuz Allah'a dönünce, kulluğa dönünce? Olur mu öyle şey? O tür itirazlara ben hep böyle bir örnekle cevap vermek istiyorum. Ne yani, hep Allah, hem peygamber, hep peygamber deyince bir lokma, bir hırka, bir hayat mı? Yani kim dedi ki onu? Allah bizi malla imtihan edecekse, nura doğru dönünce gölgemiz bizi bırakacak mı diyeceksiniz o zaman? Gölgenin eşyayı bıraktığı ortamı düşünebiliyor musunuz? Olur mu öyle? Eşyanın tabiatına aykırı. Yürüyün, gölge sizi takip edecek. Yürüyün, gölge peşinizden gelecek. Mecburen gelecek size. Ve hiye râgimetün, boyun eğerek gelecek. Hatta nura ne kadar yaklaşırsanız, nur ile ne kadar yakın mesafe beraber olursanız, Allah'ı ne kadar razı etmeye, ahireti ne kadar niyet etmeye çalışırsanız, gölge daha yakınınızda ama daha büyük olacak. Olsun, eyvallahınız yok ki, bütün dünya size verirse ne fark eder? Çünkü peygamberiniz tüm Uhud dağını altın kılınacak olsa ne yapacağım demiyor muydu? İşte asıl niyetin dünya ya da ahiret oluşu konusunda böyle bir hadisle baş başayız ama bu hadisi ne zaman anlatmaya çalışsam hemen bana itirazlar yükselir. Ben bir de ayetle destekleyeyim önce olayı da sonra itiraz edilen ayetlere dönelim inşallah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hanımları Medine toplumunda şöyle biraz insanlar ekmek, su, yiyecek, içecek, elbiseler, biraz da güzel elbiseler buldukları dönemde gelip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e az biraz huzursuzluk kaynağı olmuşlar. Ama ya Resulallah, fakat Allah'ın Resulü, ama yani sen bizim kocamızsın, biz senden isteyeceğiz elbette. Bizim de şöyle güzel güzel elbiselerimiz olsa, güzel güzel takılarımız olsa, altınlarımız, gümüşlerimiz, yakutlarımız, zebercetlerimiz bulunsa, az biraz dünya ve dünyalıkla biz de beraber olsak, dünyanın süsünden, nimetlerden biz de biraz daha çok istifade etsek, dünyamız olsa, dünyalığımız olsa, sen bize biraz daha fazla imkan tanısan filan diye Peygamberimizin sanki huzurunu kaçırmışlar. Allah Ahzab suresinin 28 ve 29. ayetlerinde olayı şöyle anlatır. Ya eyyühen nebi, ey peygamber, ey benim örneğim diye Allah ona hitap ediyor. Benim örneğime, benim önderime, ben o gibi olacağım insana hitap ediyor Allah. Ey peygamber, ey benim habercim, ey benim elçim, dinle, kul, şöyle söyle. Şunu söyleli ezvacik o hanımlarına, hani sana gelip de böyle nazlanıyorlardı, ısrar ediyor, tekrar ediyorlardı, illa da dünya ama biraz dünyalık diyorlardı ya, söyle onlara, in küntünle, de ki, eğer siz türidnel hayatet dünya ve zineteha, dünyayı istiyorsanız, ve de dünyanın dünya hayatının zinetini istiyorsanız, dünyanın süsüne ihtiyacınız var ondan yanaysanız, süslenmeye ihtiyacınız var, zevk ve safaya ihtiyacınız var, dünyayı bu anlamda kullanmaya, dünyayı hedeflemeye ihtiyacınız varsa, ana hedefiniz, temel düşünceniz dünya ve zineti ise, فَتَعَالَيْنَا اُمَتِّعْكُنَّ وَاُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا Gelin, buyurun, sizi boşayayım, size o imkanları vereyim önce, sonra boşayayım, salıvereyim bir güzel, gidin ne yaparsanız yapın. Elbiseler ve elbiseler mi derdindesiniz? Altınlar ve gümüşler ve takılar mı derdindesiniz? Koltuklar ve kanepeler ve beyaz eşyalar ve benzerleri mi derdindesiniz? Bir manifatura dükkanıyla, bir konfeksiyon dükkanıyla, bir sarraf dükkanıyla, bir beyaz eşya dükkanıyla veya bir mobilya mağazasıyla nikahlanmak şeklinde bir salı vermek gibi mi anlıyorsunuz? Bilmiyorum ama ifade edebildim mi? Yani ey hanımlarım, ey benimle beraber bugüne kadar yaşayanlar, ey beni peygamber bilip benim hanımım olma şerefini taşıyanlar, dinleyin. Eğer derdiniz ve sıkıntınız dünya hayat ve onun süsü ise, eğer hedefiniz, ana isteğiniz buysa, buyurun gelin, size bütün isteklerinizi karşılayayım, ne isterseniz bulayım, vereyim ama salıvereyim. Biraz zamanımızın tabiriyle maaşa zam, işe son vereyim. Amma ve in kuntunna turidnallaha ve rasulahu. Fakat eğer ki Allah'ı ve Resulünü ve daral ahirete, bir de ahiret yurdunu istiyorsanız, Allah'ı istiyorsanız, onun elçisini istiyorsanız, bir de ahiret yurdunu, cenneti istiyorsanız, fe innallaha adde lil muhsinati minkunna ecran azima. Dikkat edin, ihsan sahibi olursanız, Allah'ın karşısında olma bilinciyle Allah'a kul köle olursanız, Allah o zaman size ecr-i azimler, cennetten nice nice nimetler hazırlamıştır. Demek ki ya onu ya onu isteyeceksiniz. Peki ikisini de istersek? Yani eşyanın tabiatına aykırı gibi geliyor bana. Nasıl ifade edelim, nasıl bir örnek verelim zorlanmadan? Belki yani bir sadece örnek diye anlayın. Bir insan düşünün, hem Adana'ya gitmek istese, hem aynı anda İstanbul'u gezmek istese nasıl mümkün olur? Ya Adana'ya gider İstanbul'u gezemez, ya İstanbul'u gezer Adana'ya gidemez. Peki ama şöyle olur mu dersiniz, Adana denilen bütün levhaları İstanbul şekline getirirsiniz. Herkes Adana'ya İstanbul demeye başlar, bu bir sahtekarlıktır ama olsun, adam da gider Adana'ya, İstanbul'da dolaştığını iddia eder. Olmaz öyle şey. Ya dünya ve zinetini isterseniz, ya Allah, Resulü ve Darul Ahira'yı isterseniz, ya ondan ya ondan vazgeçmek zorundasınız. Birini seçerseniz diğeri yok, bunu iyi bilesiniz. Ama diyor dostlar, ama diyor Kur'an'ın muhatapları, ama diyor bu ve benzeri ayet ve hadisleri dinleyenler, benzer ayetler bulacaksınız Kur'an'da. Ama yani kabul de ve fakat yani Allah demiyor mu Kur'an'da? Her gün her zaman Müslümanların namazda okumaya devam ettikleri ayeti hatırlıyoruz. Ve minhum men yekulu Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaben nar. Bir öncesini okuyoruz. Fe minen nasi men yekul, insanlardan kimileri var ki Rabbena atina fid dünya, ya Rabbi bana dünyada ver. Sadece dünyam güzel olsun, dünyada benim olsun olanlar. Ve ma lehu fil ahireti min halak, onların ahiretten payları yoktur. Ama kimileri de var ki ve minhum men yekul, şöyle dua ederler. Rabbena, ey Rabbimiz, atina fid dünya hasene, dünyada hasene ver ve fil ahireti hasene, ahirette de hasene ver. Ve qina azaben nar, ateş azabından, cehennem azabından koru bizi ya Rabbi diye dua ederler. Ne dersiniz? Bu duaya göre yani Allah'ın güzel diye tarif ettiği Aleyhissalatü Vesselam'ın dualarında karşımıza çıkan bu model dünyayı istemek ve ahireti istemek anlamına gelir mi sizce? Öyle değil. Dünyada hasene istemek ve ahirette hasene istemek. Tekrar döneceğiz ama bir de Kasas suresinde Karun'la ilgili benzer bir konu var. Onu da anlatalım, okuyalım. Sonra birlikte yorumlarız inşallah. Karun, Kasas suresi 76 ve devamı. Musa'nın kavmindendi. Cidden azgın. ve Allah ona nice imkanlar vermişti. Hatta hazinelerin anahtarlarını bile güçlü kuvvetli bir grup ancak taşıyabiliyordu. Kavmi çevresindekiler ona dedi ki, şımarma, Allah böyle şımarıkları sevmez. وَبْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ Dikkat et, Allah sana ne verdiyse, ne imkanlar verdiyse, mal, mülk, sosyal statü, göz, kulak, el, ayak ne vermişse, Allah'ın sana verdiklerinde sen ahir yurdu kazanmaya bak. Ama bunun bu dünyada olacağını unutma. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا Bunun için bu dünyada yapacaklarını unutma. Yani dünyam ölsün, zindana gideyim, şöyle dağ başında, bir kuyunun içinde veya bir kulenin üstünde ben kendi kendime bu işi yaparım. Hayır. Ya Allah sana ne verdi? Hangi sorularla seni imtihan ediyorsa onlarla sen Allah'ı razı edeceğini unutma. Dünyadaki görevlerini, kulluğunu, yani bugünkü tabirle Kur'an ve sünnette anlatılan Allah'a kulluk programının bu dünyada yaşanacağını ve o kulluğun neticesi olarak kazanılacak bir ahir yurdu sen sana verilen imkanlarla kazanacağını unutma. Ve ahsin kema ahsenallahu ileyk. Dikkat et, Allah sana ihsanda bulunuyor, sen de ihsan sahibi ol. Allah karşısında olma bilinciyle Allah'ın dediği gibi yaşamaya çalış. Allah için, Allah'ın huzurunda sen nasıl Allah'tan nasibini almış, öylece Allah'ın verdiğiyle seviniyorsan, onun kimilerinin de bir başkalarının nasibi olduğunu unutma ve sen de vermeye çalış. وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْاَرْضِ اِنَّ اللّٰهِ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِد۪ينَ Düzen bozuculuk yapma çevrende, çünkü Allah öyleleri sevmez. Buna göre, رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةِ Ya Rabbi, biz dünya hayatta hasene istiyoruz, ihsan istiyoruz, senin karşısında olma bilinci istiyoruz. Yani bizi cennete götürecek bir hayatın insanı olmak istiyoruz. Öyle bir ortam, öyle bir durum istiyoruz ki o bize cennet kazandırsın, güzellikler ve iyilikler kazandırsın bu dünya ve fil ahiret hasene, ahirette de onu kazananlardan olmak istiyoruz. Yani ve qina azabennar, cehennem ateşinden, cehennem azabından koru bizi ya Rabbi. Öyle değil, dünyanın gereğini dünya adına, ahiretin gereğini ahiret adına yapacaksın. Hem ki yani sen dünyadaysan, madem dünyadasın, işte dünyanın gereği neyse, yani dünya senden ne istiyorsa, dünyanın, dünyada beraber olmanın icabı neyse onu yapmaya çalış, ahirette de onun icabı neyse onu yapmaya çalış. Bu nasıl mümkün olacak? Hani dünyada man, ahirette iman, dünyada mekan, ahirette iman filan diyorlar. Yani dünyada iman lazım değil mi bize? Elbette o iman dünyada lazım. Hatta bir şey dünya işi ise, dünyalıksa, sanki ölmeyecekmişsin gibi, ama ahiret işi ise, ahiretlikse, sanki hemen ölecekmişsin gibi sarılacağız prensibini de, bu dediğim gerçekler doğrusunda ben şöyle anlıyorum. Eğer bir konu, bir iş dünyalıksa, dünyada kalacak bir işse, yani bana ahiret kazandırmayacak, cennet kazandırmayacak, cehennemden uzaklaştırmayacak bir işse, ne fark eder, zaten ölmeyeceğim olmasa da olur. Acelem ne benim, hiç ölmeyecekmişim gibi onunla ilgimi ayarlıyorum. Ha bugün değil, yarın değil, gelecek sene değil, 10 sene sonra bile olmasa ne yazar? Ama bir şey ahiret işiyse, ahiret kazandıracak bir işse, bana ahirette cennet kazandıracak, cehennemden uzaklaştıracak bir işse, hemen ölebilirim, ne olur ne olmaz, onu kazanmadan ölmeyeyim diye hemen ona sarılacağım. Bu açıdan hadisi yeniden okuyalım. Kimin ana hedefi, temel düşüncesi dünya ise, Allah onun iki yakasını bir araya getirmez. İşleri darmadağın, dünyası darmadağın olur. İki kaşı, iki gözü arasına fakirlik bir damga olarak vurulur. Dünyayı istiyor diye, ona kul köle olmuş diye her şeyde verilmez ona. Ancak ayrılan nasibi kadarı verilir. Kimin de asıl niyeti, temel düşüncesi ahiretse, Allah onun dünyasını bir araya getirir, işini gücünü düzene koyar. Yani darmadağın olmaktan kurtarır onu Allah, şöyle derli toplu hale getirir. Zenginliğini de kalbine yerleştirir, rahat ve huzur içindedir. Dünya ile ilgisi mi, Yani dünya onu boşa, o dünyayı boşadı diye dünya da onu boşayamaz ki. Dünya da ona ve hiye râhimetün boyun bükmüş olarak mecburen canı isterse gelir teslim olur. Yani kul köle olmak için Allah'a dünya ve dünyalıktan ne kadar ihtiyacı varsa mutlaka o ona sahiptir zaten. Yani mevcut sahip olduğu her şeyle iyi bir Müslüman olabilir o, Allah'a kul köle olabilir. Burayı tekrar ediyorum son bölümünü. Ve etetü dünya ve hiye râhimetün, yani bu insan ana hedefi, temel düşüncesi Allah'ı razı etmek, cenneti kazanmak, cehennemden uzaklaşmak olan insan, dünya ve dünyalıkla ilgisi konusunda da gerçekten çok rahattır. Çünkü Allah mutlaka ve kesinlikle ona cennet hak etmek için kendisinin ihtiyacı olan her şeyi mutlaka lütfedecektir. Yani öyle şey olur mu, düşünün, hem bana dünya ve dünyalıktan lazım olacak bir şeyler olsun, ben onu kullanarak cennet hak etmeye mecbur olayım, hem de Allah onu bana vermesin. Olmaz öyle şey. Allah mutlaka onu benim emrime rağm edecektir. Bu hadisin daha iyi anlaşılması doğrultusunda yine İbn-i Mace'den bir hadis daha okuyorum. Kitab-ı Zühd 4106. Bu sözleri Peygamberimizden bize nakleden Abdullah İbni Mesud. Der ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kim bütün arzu, istek ve beklentilerini teke dönüştürür, sadece ahiret endişesi, ahiret kaygusu, yani Allah'ı razı etme, cennete gitme arzusu çekerse, sadece bir tek endişesi var, o da cehennemden kurtulup cennette Allah'la beraber olmaksa, Allah onun dünya istek ve arzularına elbette yeter. Dünyada ihtiyacı varmış, Allah karşılamaz mı? Ama kim de dünyadan bekledikleriyle dağıtmış, darmadağın olmuşsa, istek ve arzuları çoğalmışsa, artık Allah onun hangi alanda, nerede, nasıl helak olacağıyla ilgilenmeyecektir, ona iltifat etmeyecektir. Allah korusun. Tekrar okuyorum. Kimin bütün arzuları, bütün istekleri, bütün beklentileri bir tek olsa, bir teke irca etse, bir teke dönüştürse, yani sadece ahiret endişesi varsa, sadece ahiret kaygısı çekerse bir kişi, Allah onun dünya istek ve arzularına elbette yeter. Ama kim de dünyadan bekledikleriyle darmadağın olmuş, kendini dağıtmışsa, istek ve arzuları çoğalmışsa, artık Allah onun hangi vadide, hangi alanda, nerede, nasıl helak olacağıyla ilgilenmeyecektir, ona iltifat etmeyecektir. Belki de bu ve benzeri sözlerinden dolayı aleyhissalatü vesselam Efendimizin şöyle dua ettiğini ve bize de böyle dua etmemizi öğütlediğini öğreniyoruz. وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا اَكْبَرَ هَمِّنَا. Ya Rabbi, dünyayı ana gayemiz, tek hedefimiz etme. وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا اَكْبَرَ هَمِّنَا. Hemmimizin, temel düşüncemizin, ana gayemizin, üstelik en büyüğü dünya olmasın ya Rabbi. Aman ya Rabbi, dünyayı ana gayemiz, tek hedefimiz etme. وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا اَكْبَرَ هَمِّنَا. İbn-i Mace'de 4107 numarada Ebu Hureyre'den bir rivayet var. Aleyhissalatü vesselam şöyle buyurur. Allah, ey Adem oğlu, bana kul köle olmak için kalbini, göğsünü dünya arzu ve isteklerinden, her türlü dünyalık beklentilerinden arındır. Temizle ki ben senin kalbine, göğsüne zenginlik, müstanilik doldurayım ve fakirliğine engeller yapayım. Ama öyle yapmazsan kalbine, göğsüne her türlü meşgaleler, gaileler, dertler, tasalar dolduracağım, artık fakirliğine de engel olmayacağım, set çekmeyeceğim. Ya Rabbi, sen bize yardım et. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin Allah'tan naklen kutsi hadis dediğimiz bir beyanı. Bize sesleniyor Allah. Ey Adem oğlu, ben oğlan değilim diyorsunuz öyle mi? Ey Havva kızı, aynı şey. Ey insan, sen, ey biz, diyor ki Allah bize, bana kul köle olmak için kalbini, göğsünü dünya arzu ve isteklerinden, her türlü dünyalık beklentilerinden arındır, temizle ki ben senin kalbine, göğsüne zenginlik, kalbin zenginliği, yani müstahanilik, ihtiyaçtan uzak olabilmek, ihtiyacım yok diyebilmek, böyle bir anlayış, böyle bir ruh hali, onu size vereyim. Kalbinize böyle bir özellik doldurayım ve fakirliğinize engeller yapayım. Ama öyle yapmazsan, ama kalbine, göğsüne türlü türlü meşgaleler, gaileler, dertler, tasalar dolduğunu görürsen, bu senin kendi kalbine bunları doldurma hevesinden kaynaklanıyor. O zaman fakirliğine de Allah engel olmayacak, set çekmeyecektir. Son bölümü tekrar edelim. Eğer anladığımı söylüyorum, eğer bir insan kalbini, göğsünü, kendini, kafasını, inanç dünyasını, hayata bakışını, dünya arzu ve isteklerinden, her türlü dünyalık beklentilerinden arındırmaz, temizlemezse, o zaman da kalbi, göğsü, iç dünyası türlü türlü meşgaleler, gaileler, dert ve tasalarla dolacaktır. Allah da fakirliğine engel olmayacak, fakirliğine bir set çekmeyecektir. Aslında insanlar sanki hep zengin olarak imtihan olmayı, hep sıhhat ve afiyette imtihan olmayı, hep var olarak imtihan olmayı, hep doğumla imtihan olmayı, hep verilerek imtihan olmayı daha çok seviyorlar. Tamam, Allah sıkıntı vermesin. Alınarak imtihan, kaybederek imtihan, yokla imtihan, yoklukla imtihan zordur. Ama sanki tersi kolay mı dersiniz? Varlıkla imtihan, verilerek imtihan çok mu kolay? Hem ki dünyada dünyalık olarak müminin başına gelen her şey onun hayrına olabilmez mi? Yeter ki gereği gibi kulluğa gayret etsin. Her olayın perde arkasında bir hayır olabilir elbette. İsterseniz düşünün. Mesela Kehf suresinde Hazreti Musa aleyhisselam anlatılırken Hızır'la beraberliğinde üç olay yaşanır. Bir gemiye binmişlerdir. Hızır tarafından gemi arızalanır, delinir. Sonra bir çocuk çıkar karşılarına ve çocuk da ölür. Bir de bir kavmin ekmek vermedikleri, yiyecek ikram etmedikleri, misafir etmedikleri halde bir kavmin duvarını yapan bir Hızır vardır. Dıştan görününce Musa'nın itirazları ne kadar yerinde. Yani nedir bu yaptığın? Göz göre göre bir gemiyi paramparça edeceksin, neredeyse içindekilere batıracaksın dercesine bir karşı geliş. Elbette öyle olacaktı. Ama öyle mi ya? Yani Musa aleyhisselam neden kendi bindiği, hani çocuktu, küçücüktü bir gemiye binmişti. Gemi denmezdi. Kayık değildi, vapur değildi. Belki bir sepetti, bir tahta parçasıydı. Bir saldı nihayet. Neden unuttu ki dersiniz onu? Sonra çocuğun ölümü, tabi öldürmesin kimse. Ama Musa aleyhisselam onu da önce yaşamıştı değil mi aslında? Onu da unutuverdi. Hani o da İsrailoğullarından biriyle kavga eden bir Firavun oğluna şöyle dokunuvermiş, vuruvermişti de o da ölüvermişti. Hayat hep öyle değil miydi zaten? Ya doğum ya ölümdü insanlar için. Nasıl olsa doğanlar bir vakit bir şeylerle öleceklerdi. Duvarı yapıp da karşılığında ücret almamaya gelince onu da yaşamıştı aslında tarihte, belki de bir başka zaman Medyen'e gitmişti. Şuayb aleyhisselamın kızlarının davarlarını sulamıştı. Ama karşılığında bir ücret istemeyeceğini açık ayan beyan belli ediyordu. İşte bu olaylar bize perde arkasını anlatarak diyor ki, belki geminin o hale gelişi ileride onun gasp edilmesine engel, belki çocuğun öyle oluşu kendisine ve ana babasına hayır, belki duvarın yapılışı bir başka sebeple bir başkasının hayrına sebeptir. Bunu anlatmaya çalıştığım, yani hayır olabilir açısından değerlendirince, İmam Müslim'in sahihinde Kitabul Bir'de 44 ve 52'de yer alan bir hadisle destekleyelim. Der ki aleyhissalatü vesselam, müminin başına gelen her şey, yani ağrı sızı cinsinden olabilir, meşakkat, hastalık, üzüntü çeşidi olabilir, hatta bir diken batması bile başına gelen her şey günahlarına kefarettir. Bir derece yükselir, bir günah azalır. Aslında ölçü Allah'ı razı etmek, ölçü Allah'a kulluk olduktan sonra dünyanın kazanma ve kaybetme açısından ne değeri var ki? Değil mi? Yani asıl iş, esas gaye Allah'ı razı etmek, Allah'a kul olmak olduktan sonra ben bana verilerek bunu kazanacağım, yoksa benden alınınca mı kazanacağım? Oğlum olunca mı bana cennet verilecek? Oğlum ölünce mi cennet verilecek? Ne fark eder? Ben zengin olarak yaşayınca mı cennet kazanacağım? Fakir olarak yaşayınca mı? Ne fark eder? Önemli olan cenneti kazanmak, Allah'a kulluk, Allah'ı razı etmek olduktan sonra. Çünkü ahiret nimetleri yanında dünya nimetlerinin değeri, bir elin veya bir parmağın denize batırılınca alabileceği su kadardır. Bakın bakalım diyor Peygamberimiz ne kadar su alabilmiş. İbn-i Mace, Kitab-ı Zühd 4108. Belki de bu sebeple aleyhissalatü vesselam, yine İbn-i Mace'de 4109 numaralı hadiste, kendisini yoluna devam eden ve ağaç altında dinlenen birisi gibi tarif eder. Hani Ömer Efendimiz ziyarete gelir, kenarda yatmış, belki başucunda bir kerpiç ya da o da yok, hasır üzerinde yatan bir peygamber, yüzüne izi çıkmış yanağına. İçi gitmiş tabi. Dünyada sevip seveceği bir numara, tek numara insan. Üzülmüş biraz ve demiş ki ya Resulallah, şöyle bir yastık edinsek sana. Ne zannettiniz? Kuş tüyü filan mı? Dünyanın en güzel yünlerinden mi? Ya da elyafın bir başka çeşidi? Yok öyle. Hurma liflerini bir derinin içine yerleştireceksiniz. Alın size yumuşacık bir yastık. Aleyhissalatü vesselam bunun öneminin olmadığını anlatarak diyor ki, ben yoluna devam edip bir ağaç altında dinlenen bir yolcu gibiyim. Dünya ile beraberliğini, bizim beraberliğimizin kıstasını, ölçüsünü anlatan bir başka rivayet var. Aleyhissalatü vesselam Medine çarşısının kenarındadır. Yanında ashabtan birileri var. Şöyle bir kenara atılmış bir oğlak ölüsü görür Peygamberimiz. Yanındakilere sorar, ne dersiniz, ister misiniz bunu, hanginiz parayla satın alsın? Cevap yok. Medine sıcağında bir oğlak ölüsünün kenara atılmış, yani işi bitmiş olduğunu düşünün. Soğuk memleketlere göre düşünmeyin. Tekrar sorar Peygamberimiz, peki kim ister ben hediye etsem ona? Yine cevap yok ve sahabeden biri, ya Resulallah, ne yapalım biz onu? Diri olsaydı bile bak kulağı küçükmüş veya yarıkmış, kopukmuş, yani pek o kadar değerli bir şey değil. Kaldı ki ölü biz ne yapacağız bunu deyince, işte diyor aleyhissalatü vesselam, Allah katında dünyanın değeri, sizin yanınızda bu oğlak ölüsünün değeri gibidir. Ne haber? O oğlak ölüsünün dişini sen alacaktın, içini ben, çürümüş parçalarını sen, kokmuş parçalarını ben alacaktım diye kardeş kardeşe, ana baba evlat birbirine, dost dosta, ortak ortağa, kıyasıya, kanlı bıçaklı düşman oluyoruz Allah korusun. Son bir ölçü alıyoruz yine hadisten. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, eğer dünyanın Allah katında değeri bir sivrisinek kanadı kadar bile olsaydı, kafirlere ondan bir damla su bile vermezdi. Öyleyse Zeyd bin Sabit'in kendi döneminde Halife Mervan'a naklettiği Hazreti Osman'ın oğlu Eban'ın bize duyurduğu, İbn-i Mace'nin Kitab-ı Zühd'e alıp 4105 numaraya yerleştirdiği hadise göre aleyhissalatü vesselam, dünya asıl hedefiniz olursa, esas niyetiniz, tek derdiniz dünya olursa, işleriniz dünyanız darmadağın olur. Alnınıza bir fakirlik damgası vurulur. Ve dünyayı istediğiniz diye de her şey verilmez buyurur. Ama esas işiniz, temel niyetiniz ahiretse, işiniz gücünüz rast gider. Derli toplu rahat ve huzur içinde olursunuz. Kalbinize bir zenginlik yazılır. Dünyada boyun bükmüş, kulluğunuz için gerekli miktarıyla hep sizin kulunuz, köleniz olur. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.